Ayrım 9, Uzun Yol, Bernard Muatesi'ye, sayfa 77. Birazdan gece yarısı olacak. Her zamanki gibi birkaç saat uyudum. Denizin ritmi karadaki gibi değil. Denizde otomatik olarak gece yarısı olunca bir saat sonra tekrar uyumak üzere dinçleşmiş olarak uyanıyorum. Bu güvertede bir tur atıp gecenin ortasını yoklamak ve etrafta olup biteni hissetmem için yetiyor. Sonra harita masasının üstünde bir sigara sarıp Damiye'nin yer küresine bakarak hayal kuruyorum. Ağırbaşlılığım tuttuğunda kendime bir kupa Ovo Maltin hazırlayıp bir de bisküvi kemiriyorum. Ciddiyetten biraz uzaklaşınca küçük bir kaynamış kahveyle ikinci bir sigara yakıyorum. Çok da kalın olmasın, zira Blue marka tütün paketi 3 gün dayanmalı. Deniz çok kısa zamanda yeniden düzeldi. 12 saat öncesine kadar kapalı bir gökyüzü altında kudurgan bir haldeydi. Sonra gök durulunca deniz doğudan çapraz gelen dalgalarla köpürmeye başladı. Şimdi ay ışığında tamamen güler yüzlü, rüzgarda batıdan iki kuvvetinde yenilendi. Camadanları çözüp büyük trinketi basarak tekrar yol veriyorum. Fırtına floğunu esas flokla değiştirmek için günün doğmasını bekleyeceğim. İyi havada gecenin ortası benim en sevdiğim an. Sanki güzel yeni gün şafak yerine şimdi başlıyor. Ama sigarayla kahvenin tadı şimdi daha az. Çünkü bu güzel havada Joshua'nın bir mil daha az kat etmesi beni biraz hasta ediyor. Flow'u basıyorum ve ranzama kıvrılmadan kendime fazladan bir kahve daha ısmarlıyorum. Karada kahve uykumu kaçırır. Burada değil. Ayrıca gündüz bile istediğim kadar uyuyabilirim. Herkes bizim tabiat üstü varlıklar olduğumuzu, neredeyse hiç uyumadığımızı, bütün zamanımızı yelken manevralarıyla geçirdiğimizi ve hep soğuk şeyler yediğimizi zanneder. Halbuki bir bilseler. Rüzgar yeniledi. Joshua doğu rotasında 37 ile 38. paraleller arasındaki bantla koşturuyor. Prensip'te Avustralya'ya 2000 mil kalaya kadar böyle gidip Leuven'le Tasmanya'nın açığından geçmek için doğusuna biraz da güney katacak. Bu uyanıklık ve denizcilik anlayışının timsali Conor O'Brien'ın güçlü fırtınası yüzdesi daha yüksek olan güney bölgesinden kaçınmak için benimsediği bir taktik. Bir ara 35. paralele kadar çok kuzeye çıkan Vito Duma, oralarda uzun müddet havasız kalmış ve değişik yönlü çok hafif havalar görmüştü. Fırtınadan nefret ederim ama rüzgarsızlık da moralimi çökertir. Şimdi çok büyük stratejik hatalar yapmamaya dikkat etmeliyim. Zira kendimi eskisi kadar sağlam hissetmiyorum. Biliyorum ki takip edilecek en iyi yol için özenle yapılan bütün teknik araştırmalara rağmen rüzgarı estirip estirmemeye sonuçta gökteki karar veriyor. Hint Okyanusu'nun dörtte biri arkada kaldı. Birkaç günden beri de hava oldukça güzel. Arada bir geniş bulutlu sistemler geçerken biraz yağmur bırakıyor. Bumbalara asılı kovalara biriken birkaç litre su içilir gibi değil. Ümit burnunun batısındaki eğlendirme günlerinden yelkenlerin üstünde ince tuz tabakası birikmişti. Parlak güneşle serpinti yüklü rüzgar hepsini anında kurutmuş. Bu tuzları def etmek için sıkı bir yağmur gerekli. Yüksek enlemlerde yağmur eksik olmadığı için şimdilik bunu dert etmiyorum. Ama yine de depomdaki su seviyesinin yükseldiğini görmek isterdim. Yola çıkarken aldığım 400 litreye karşılık 250 litre kaldı. Günde normal 2,5 litrelik kullanımla 100 günlük bir otonomi eder. Monoton olmaksızın günler günleri kovalıyor. Birbirine benzer gibi olsalar da hiç öyle değil. Deniz hayatına özel bir boyut, düş ve basit özgünlükler kazandıran da bu zaten. Deniz, rüzgarlar, rüzgarsızlık, bulutlar, kuşlar, yunuslar. Dinginlik ve evrenle uyumlu yaşamın neşesi. Albatroslar, malamoklar, kap güvercinleriyle ismini bilmediğim ve kap tarla kuşu ile kap kuzgunu diye adlandırdığım iki cins kuş daha Joshua'ya Atlantik'in 35. paralelinden beri eşlik ediyorlar. Dalgaların hemen üstünden gagalarını hiç suya daldırmadan uçuyorlar. Sanki sırf serpinti ve temiz havayla besleniyorlar. Albatroslarla malamoklar yalnız dolaşıyorlar. Ötekiler topluluk halinde gruplar oluşturuyorlar. Kuşlar ne kadar küçükse topluluk da kap tarla kuşlarınınki gibi o kadar yoğun oluyor. Joshua bu çok hareketli kuşların yüzlercesinin oluşturduğu çetenin içinden geçiyor. Tarla kuşu iriliğindeki gümüş tüylü bu kuşlar hızlı bir yumruk gibi uçarken kırlangıçların yağmurdan önceki uçuşlarını hatırlatıyor. Gövdelerinin alt tarafı beyaz, kuyrukları koyu gri, kanatlarının üstünde büyük bir W var. Suya çok yakın uçarken zigzaklarla sık sık ayaklarının birini suya daldırıp viraj almaya yardım eder gibi yapıyorlar. Kelebek gibi hafif uçuşu olan siyah beyaz minnacık deniz kırlangıçları da viraj alırken ayaklarından birini suya değdirirler. Ama bunların onlarla alakası yok. Vito Duma ehlileştirdiği kap güvercininden beyaz lekeleri olan siyah bir kuş olarak bahseder. Bu tarif olmasaydı zaman zaman tereddüt edecektim. Zira önden bakınca kap tarla kuşlarının uçuşu tamamen güvercinleri hatırlatıyor. Halbuki güvercinlerin büyük topluluklar halinde görülmesinin, buzların çok yakında olmasının işareti olduğunu bir yerlerde okumuştum. Ve de bahsettiğim bu metin denizcilere yönelik olmasına rağmen bu kuşlar hakkında hiçbir tariflerini vermiyordu. Birkaç kap güvercini bizi Ümit Burnu'ndan beri takip etti. Bunlar siyah kanatlarının üstünde etrafı silikleşen geniş beyaz lekeleriyle Vito Duma'nın tarifine tıpatıpına uyuyor. İri bir martı büyüklüğündeki kap kuzgunları denize konduklarında aynı kargalara benziyorlar. Biteviye koyu kestane tüyleri, güneşte kızıl röfleler yapıyor, kapalı havalarda ise simsiyah görünüyor. Kanat çırpmadan süzülerek 8'le 15'li yay şeklinde bir grup yaparak uçuyorlar. Hep beraber ahenkli ve esnek dönüşleriyle sanki grup halinde denizi tırmıklıyorlar. Aynı grup epeydir bizi takip ediyor. Bir tanesini sol kanadının ortasındaki eksik bir tüyünden tanıyorum. En güzelleri de bir nevi albatros cinsi olan malamoklar. Onlardan biraz daha küçük, daha ince uzun, son derece soylu ve yaklaşık 2 metre kanat açıklığı olan kuşlar. Benim gördüklerimin hepsinin aynı donu var ya da aşağı yukarı aynı. Beyaz karın, beyaz boyun, beyaz kuyruk. Kanat üstü koyu gri, kanat altının ön tarafı boncuk boncuk gri, arka tarafı ise çok açık gri, bazen de beyaz. Hepsinin gözlerinin etrafında vamp bir kadının makyajına benzer çok çekik, badem gibi güzel bir şekil var. Malamok'un tüyleri tam tüy, halbuki albatros'un bazen kanat açıklığı 3 metreyi geçiyor, yünümsü kuş tüyü. Hiçbir albatros öbürünün aynı değil, hepsinin kendi özel donu var. O yüzden bir albatrosu diğeriyle karıştırmanın olanağı yok. Çok büyük, alt tarafı kül rengi, üstü siyaha yakın, sol gözünün altında kestane rengi bir leke olan bir tanesi var ki, onu her güverteye çıkışımda gözlerimle arıyorum. Buna mukabil bir malamoku diğer 20'sinden ayırabilmek için bir aylık beraberlikten sonra bile mükemmel bir gözlemci olmak gerekir. Bu yüksek enlem kuşlarının tropikal bölge kuşlarıyla taban tabana zıt davranışları var. Orada neşe çığlık ve dalıp çıkmalar vardır. 40 kadar bassan delisi kuşunun gökten düşercesine bir sardalya sürüsüne saldırdıkları gibi bir sahneye benzer bir sahneyi başka bir yerde gördüğümü hatırlamıyorum. Cape Town ile St. Helen arasında onları yaşam sevinci içinde iş başında gördüğümde Mary Terrace 2'nin güvertesinde onlar gibi tepinip çığlıklar atmıştım. Arada bir içlerinden biri gruptan ayrılıyor, bir müddet mizananın yanında süzülerek uçtuktan sonra tekrar avlanmaya dönüyordu. Wide Awake'lerle Pale Enkue'ler, onlar da çok dostu. Hatta genelde oldukça çekingen duran kutan kuşları bile Mary Terrace 2 ile ilgiliydiler. Burada albatroslar, malamoklar, kuzgunlar, kap güvercinleri, hatta mini kırlangıçlar hep ilgi göstermeden uçuyorlar. Onlar için Joshua yok gibi. Halbuki var olması lazım. Zira büyük kül renkli albatrosunla tek tüyü eksik kuzgunun çoğu zaman buradalar. Ama her şeyden önce rüzgarda ve serpintilerde aradıkları benim bilmediğim çok daha önemli şeyler olmalı. Oysa kap tarla kuşları karşılaşmalarımız sırasında bazen çok cana yakın ve meraklılar. Hiç yoktan ikili üçlü küçük gruplar halinde gelip donanımın envanterini çıkarıyor, yelkenlerin rüzgar altında çıkan anaforlu havayla oynaşıyorlar. Süzülerek uçuşları o kadar canlı ve hareketli ki onları Borlio kameramın vizöründe tutabilme imkanım olmuyor. Bir kap tarla kuşunu ehlileştirmek için neler vermezdim. Ama uzun müddet kalmıyorlar ve her rastlanan sürü kendi bölgesinde kalıyor. Neredeyse 37. paralele ulaşmamıza rağmen hava bazen sertleşerek devamlı değişiyor. Dün bütün gece yağmur yağdı ya da çiseledi. Yelkenler nihayet durulandığı için 25 litre su topladım. Gün ağarırken aydınlık bir bant uzakta rüzgar üstünde alçaktaki bulutların çatısını yalıyordu. Ondan bir saat sonra küçük yuvarlak kümülüslerle mavi gökyüzü ve lodostan bir rüzgar iyi havanın habercisi oldular. Saat 11'e doğru meridyen saatinde güneşi görebilecek miyim diye kendi kendime sormaya başladım ve her ihtimale karşı bir yükseklik ölçtüm. Zira gökyüzü hızla batıdan kalın alto kümülüslerle belki de stratüslerle kapanıyor. Yine de güneşi meridyenden geçerken stratüs tülünün arasından yakalıyorum. Sonra ortalık aydınlanıyor ama biraz daha sonra güneyden görünen yağmurla çok büyük bir bulut kümelenmesi ufku siliyor. Sabahleyin camadanları koyvermiştim. Yeniden vuruyorum. Bir ana yelkene, bir mizanaya. Trinket için biraz düşünüyorum. Hayır, trinkete camadan yok. Güvertede beklemem gerektiğine göre sağanak olursa mayna eder, sonra da yeniden basarım. Böylesi daha kolay. Sağanak yok. Yine de rüzgarın gözle görülür bir artış göstermemesine rağmen deniz kabardı ve kırılmaya başladı. Sonra gök ahmak ıslatmaya başladı. Rüzgar da kıble lodosa dirise ederek dört kuvvete düştü. Aşağıya inip kutudaki kamember peyniri ve ordu bisküvileriyle kutu kremadan yuvarladım. Zira öğleden sonra daha yemek yememiştim. 10 dakika sonra tekrar güverteye çıktığımda bumbalara asılı kovalara bölünmüş 5 litre su buldum. Göktekine şükredip bu dengesiz havaya küfrederek suyu bidona boşalttım. Zira rüzgar 3 kuvvete düşmüş, kabaran denizde yelkenlere acı çektiriyordu. Saat 15'te bir uçtan bir uca kapalı bir gökyüzünde camadanları çözdüm. Parakete yine de öğlenden beri 18 mil yapıldığını kaydetti. Şimdilik 6 not eder. Ama miller bu bölgede kolay kazanılmıyor. Saat 15.30'da rüzgar yeniden 5 kuvvet lodos. Aynı gökyüzü, aynı tip hava. Barometre hafif düşüşte. Küçük bir siesta. Ertesi günün mevkiinde 160 mil kayıtlı. Hava lodostan çok güzel. Rüzgar 5 ila 6 kuvvet. Deniz çok kaba, çok mavi, çok güzel. Kümülüsler genelde bu enlemlerde olduğu gibi basık değil, yüz yuvarlak. Dün gece genelde kuru olan lodosa rağmen yine gürüldeyerek yağmur yağdı. Kalkıp kovalarda biriken suları topladım. Bu sabah da yine 2 kova doluya yakındı. İşte bidonda biriken 50 litre suyumu tanka boca ediyorum. Bu 2 ayın yağmursuzluğu ve yelkenlerin tuz biriktirme inadı beni epey endişelendirmişti. Bir haftadır kendimi yorgun hissediyorum. Üstüne üstlük hareketsizlik ve tek düze beslenme yüzünden kaslarım zayıfladığı için olacak belimde bir ağrı var. Plymouth'tan yola çıktığımda zaten normal kilomdan 3 kilo daha düşüktüm. Birkaç gün önce sakin bir havada tartılmayı başardım. 3 ayda 1 kilo daha vermiştim. Dipnot: yola çıkarken rıhtıma bıraktıklarımı tarttığım bir banyo tartısını kullanıyorum. Sakin havada bile denizde tartılmak çok güç. Sabırla yalpanın durumuna göre azami ve asgari rakamların ortalamalarını alarak mümkün olabiliyor. Bazen haritada kuzeyde hiç de uzak olmayan Morris Adası'nı temaşa ettiğim oluyor. St. Helen'le o tanıdığım en güzel mola yeri. Lakin St. Helen çok uzaklarda. Hornun ötesinde, çok uzakta, dünyanın öteki ucu. Düşünmeye bile cesaret edemiyorum. Halbuki Morris Adası çok yakın. Morrislilerle hayatımın en güzel yıllarından üçünü geçirdiğim hatıralarla dolu bu ada çok, çok yakın. Bazen kendimi çok bezgin hissediyorum. Akıntıyı çıkamazsam Joshua, Plymouth'ta sona erecek uzun köpüklü yolu tamamlayamayacak. Ama şimdi ben de büyük boşluklar hissettiğim anlar oluyor ki, bu zamanlarda nereye gitmem gerektiğini bilemiyorum. Bir pentavit, yani B vitamini kürüne başladım. 3 ayda sürdüreceğim. Zira yorgunluğumun nedeni vitamin eksikliği olabilir. Ama mutfakla daha çok ilgilenmeliyim. Hiçbir sentetik vitamin iyi bir iştahın yerini tutamaz. Bilhassa eskisi gibi kültür fiziğe yeniden başlamalıyım. Şartlar nasıl olursa olsun mutlaka daha sıklıkla güverteye çıkıp hava almalıyım. Güvertede uzun müddet kalınca rüzgarla deniz birçok şeyi iyi eder. Leuven burnuyla Tasmanya virajlarını almadan önce daha az haşin bir iklimde sakalımı uzatmak için 36. paralel civarında kalmam daha iyi olur belki. Ama düşündüğümde bütün bunlar uzak ve lüzumsuz geliyor. Camadan vur, camadan laşka et, camadan vur, camadan laşka et. Denizle yaşamak, kuşlarla yaşamak, bulunduğun anı yaşamak, bugünden ötesine katiyen bakmamak, zamanla her şeyin düzeleceğini bilmek. Hava kararsız olduğu için ilerleme yavaş gidiyor. Ayrıca ben de bir haftadır gecelerimi huzursuz geçirmemek için güneşin batışından doğuşuna kadar yelkenleri tam arma donatmamaya karar verdim. Bir gün 136 mil gidilmiş, ertesi gün 134. Sonra sakin ama çok şükür güneşli havada ancak 29. 88 mil, 159 mil, 131 mil, 119 mil, 160 mil, 167 mil. Tam bir testere dişi rotası. 10 ve 11 Kasım'da keşişlemeden fırtına. Güneye fazla düşmemek için sancak kontra eğlenmeye geçip 24 saat kuzeye doğru sürüklenmek gerekti. Arkadan ertesi gün 36. paralelde 145 mil, sonra 162 mil, sonra muazzam rulolar kaldıran bir kıble lodos fırtınası altında 183 mil. Bu rulo halinde gelen denizler ciddi avaryaları önlemek adına yine enlemden kaybederek beni kıçtan almaya zorluyordu. Sonra ayın 15'inde felaket azgın bir denizde 146 mil, 150 mil 16'sında. Şimdi 34 derece 38 dakika enleminde sükûnetin içindeyim. 17 Kasım'da ve dünden beri ancak 45 mil yapabilmişiz. Ben ki Vito Dumont'un hatasını tekrarlamamak için yaptığım ince hesaplara rağmen işte yine aynı tuzağa düştüm. Damiye'nin yer küresindeki çizgi biraz daha uzadı. Ümit Burnu ile Tasmanya arasındaki yolu yaraladık gibi. Güneş bir harika ve yatak yorgan güvertede havalanırken sükûneti seyrederek dinlenmekten keyif alıyorum. Greyfurt limon, sarımsak ve soğanların durduğu kıç kamerasına çeki düzen vermek için aşağı iniyorum. Sarımsak daha 100 yıl dayanabilir. Limonlar da gayet iyi muhafaza olmuş. François onları tek tek boyutlarına uyan Reader's Digest sayfalarına sarmıştı. Bugün kalan son greyfurtumu yiyeceğim. Yüklenen 100 taneden 3 ayda sadece 5-6 tanesi bozulmuş. Lois'in Plymouth'tayken verdiği mor renkli küçük fas soğanları hala çok iyi durumda. Sadece birkaçı filizlenmiş ki onları da atmayıp genelde pilavıma koyarım. Ona mukabil beyaz soğanları ayıklamaya hiç gerek yok. Hepsi çürümüş, tamamen çürümüşler. Çuvalı doğru denize salladım gitti. 7 tane malamokla bir kap kuzgunu sürüsü o esnada yakınlarda süzülerek uçuyorlardı. Birçoğu soğan çuvalının üstünden onu görmeden geçtiler. Zira gözleri aradıklarını ayırt edebilecekleri dalga boyuna ayarlanmıştı. Çok bilmek isterdim neydi o aradıkları. Neyse sonunda içlerinden biri çuvalı fark etti ve sert bir şekilde çark edip yanına kondu. Neden sonra ötekiler de enteresan bir şeyler olduğunu anlayıp teker teker birincinin yanına indiler. Ama dalgaların hışmında ne bulabilecekler ki? Önünden arka arkaya 10 defa geçip de göremedikleri koskoca şeyi şimdi bulmak büyük mesele. Yani sen bey amca, sen neyi arıyorsun? Hava tamamen sakin, güneş her yerde, hem altta hem de üstte. Bulaşıklar için kovayla su çekerken denizin planktonlarla kaplı olduğuna takılıyorum. Bunlar sakin suda zigzaklar çizerek koşuşturan toplu iğne başından ufak minnacık yaratıklardan oluşuyor. Suyun üstünü tararken kova yüze yakınını topluyorsa suyun 20-30 santim altından da 3 ya da 4 tane canlı tohum şeklinde bir şeyler alabiliyor. Bir de güzel bir halı gibi serili, bir santimlik para büyüklüğünde hiç bilmediğim yayvan deniz anaları ile güneş altında çok güzel görünen birkaç argonot mürekkep balığı var. adeta Orsa'da yelken olarak kullandıkları hissi veren üstlerindeki yarı saydam hotozlarıyla mavi röfleli uzun balonlara benziyorlar. Tabii rüzgar olursa. Sakin hava adeta saydam ama kararlı bir esintiye dönüşüyor. Dümen suyu dümdüz denizde çizgi halinde uzanıyor. Poto Noir'dan çıkarken Joshua'nın bodoslamadan kaçışan deniz örümceklerini bugün de görmek isterdim. Bu sinek kadar bile büyük olmayan uzun bacaklı böceklerin filmini çekebilmek için boşu boşuna iki bobin heba etmiştim. Çok hareketli olduklarından kadrajın içinde tutmak imkansızdı. Tekne dört notla yürüdüğünden korkup kaçıyorlardı. Bugün olsalardı güneşin yansımasında rahat duracaklarından filmi almak kolay olurdu. Bir sakin hava günüydü. Dün eğlendirmedeydik. İki ufak yaratık borda boyunca yüzüyordu. Birbirlerini kovalıyorlar, yakalıyorlar, bırakıyorlar, tekrar yakalıyorlardı. Dövüşüyorlardı. Çok daha yakından bakmak için onları kovaya aldım. Sanki minyatür Ağustos böcekleriydiler. Dövüşmüyor, çiftleşme yapıyorlardı. Her şeyden uzak ve her şeye rağmen oluşmakta olan bu hayat harika bir şeydi. Joshua hafif esintiyle sürüklenirken onlardan başka da bulmaya çalıştım. Ama koca denizde bu iki minnacık Ağustos böceği benzerinin başkası yoktu. Buna rağmen koca suyun onca tehlikesine rağmen birbirlerini bulmuşlardı. Ufacık bir veletken annem mavinin umudun rengi olduğunu, o yüzden Allah'ın göğü maviye boyadığını söylerdi. Aynı sebepten denizi de maviye boyamış olmalı. Bunları düşünürken Hindi Çin'deki çocukluğumun çok gerilerine gidiyorum. Sapanımla çıplak ayak avlandığım günlere, sadece kuşları vurmak için değil, ormanda barınan bir sürü ipucu ve gizemli şey için hışırtıları, yansımaları, duyulur duyulmaz çıtırtıları, ani sessizliği gözlemlerdim. Bolyomu dostça usul usul siliyorum. Basit bir alet olmaktan yavaş yavaş sıyrılıyor. Yeni başlayan bu yolculuk bitene kadar sadece 27 bobin kaldı. Her şeyi apaçık gösteren, başka bir anlatıma gerek bırakmayan filmleri bilmem gönderebilecek miyim? Kuzeyden esinti meridyen ölçümünden sonra 3-4 kuvvetinde tazeledi. 3 günden beri barometre hiddetlenmiyor ve Joshua hala dümdüz bir denizde rüzgarı kaçırmamak için güneydoğuya doğru hızla koşturuyor. Ana yelken bombasının altına bir ikizini, ön tarafa bir trinketle ilave bir fırtına floğu, mizanaya da velena yelkeni niyetine bir başka trinket bastım. Hepsi 100 metrekare yelken oldu. Ana direğin tepesinden teknemi zevkle seyrediyorum. Gücünü, güzelliğini, yerli yerindeki donanımıyla yerli yerindeki yelkenlerini, köpük, dümen suyu, civadranın iki yanına gelen 11 tane yunus. Şimdiye kadar görmediğim kadar güzel, siyah beyaz yunuslar bunlar. Sanki hiç suyun yüzüne çıkmıyormuş gibi çok çabuk nefes alıyor, rotadan şaşmadan 8 not hızla Joshua'yı görünmeyen bir bağla çekiyorlar. İnip bolyoyu almanın lafı olmaz. Şimdi gördüklerim çok kıymetli. Bir objektif bunun büyüsünü bozar. Onlara elimi sürmeden gittiler ama ilişkimiz hala mevcut. Kül renkli iri albatrosu malamoklarla kap kuzgunları dalgaların seviyesinde her zaman aradıkları o şeyin peşine yine geldiler. Durgun havada hepsi Joshua'yı hiç umursamadan denize konmuşlardı. Onlara mizananın çarmıhlarında bozulmadan kokmadan iki aydır kuruyan alizelerde tuttuğum doradolardan birkaç parça attım. Onlar da ilgilerini çekmedi. İki kuzgun yine de kafalarını suya sokup dibe doğru giden parçalara baktılar. Şimdi hepsi benim gibi keyifli, rüzgar yeniden çıktı diye kanat çırpmadan süzülüyorlar. Bir körün elleri kadar hassas, incecik, hareketsiz kanatlarının ürperen uçlarıyla havayı yokluyorlar. Kap tarla kuşları bir haftadır ortada yoklar. Onlara göre çok kuzeye çıktım herhalde. Sol kanadındaki bir tüyü eksik kuzgunum da yok ortada. Ama ilk defa kaybolmuyor. Yine geleceğini biliyorum. 9. ayrımın sonu. Sayfa 84.